Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolaya başlıyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Haftanız iyi geçti inşallah.
Sağ olsun, iyiyiz.
Üniversitede
evet.
Ciddi mesai sarf etmeye başladınız. Artık eskisi
evet,
gibi böyle bir...
Evet, siz de tam tersine üniversitede mesai boşaltıyormuşsunuz.
Yani tabii o 9-5 mesaimiz... yerine artık normal akademisyen mesaisi olacak.
Yani 9-5 mesai saat. Yerine 24 saat. 24 saat. Onu söyleyin. Evet, evet. Çünkü bizim biliyorsunuz akademisyenlik böyle bir masa başı işi değildir. İnsanın evet. 24 saatini alacak bir şeydir.
Evet.
Görür müydünüz siz doktora tezi yazarken böyle rüyanızda bölümleri vesaireyi tasarladığınızı?
Yani onlar tabii olur. Zaman zaman girer Mehmet evet, abi. Evet. Birçok bilim adamına da böyle şeyler olmuştur. Hani rüyasında problemin çözüldüğünü görmüştür. Evet. Böyle ilginç efendim buluşlar o tür manevi dünyalarla da belki alakalı olabilir. Ama bu işin rüyasını görmezsek de başarı gelmiyor.
Doğru. Her rüyasını görmek aslında bir şeyin belirtisi değil mi hocam? Odaklandığınızın belirtisi.
Evet.
O işi artık sizin birinci meseleniz olduğunu ifadelendiren bir şey.
Hani dili öğrenmek için de derler ya... İngilizceyi mesela konuştuğunu biliyoruz, görüyorsun artık evet. rüyanda.
Evet.
Tamam o iş hallolmuştur derler ama
doğru.
bir türlü de hallolmaz.
Hallolmaz bir kabusa döner sonra.
Kabusa döner. Memleket evladının en birinci meselelerinden bir tanesidir. Doğru. Dil meselesi. Siz demek doktora tezinizde öyle bir rüya gördünüz mü?
Yok biz pek görmemiştik de sizi acaba gördünüz mü diye ben sormak istedim.
Tabii bu işlenilen konunun ne kadar hayatımıza dahil olduğuyla da alakalı bir konu olabilir. Evet. Yani siz sendikaları mı yazmıştınız Mehmet abi?
Yok biz endüstri ilişkileri ve insan kaynaklarıyla arasında bir bağlantı kurmuştuk ama sanki de ben şöyle size birinci isimimiz oldu, birinci meselemiz oldu dediğim anda aslında İçim bir şey etti. Aklıma geldi ki bizim birinci meselemiz her zaman bellidir.
Evet.
Evet. Bir evet. akademik kaygı birinci
tahsih
mesele.
Tahsih mi yapıyorsunuz şimdi?
Evet. Tahsih yapıyorum.
Ya da dipnot mu düşüyorsunuz? Haşiye yok, mi düşüyorsunuz? Yok, şerh mi düşüyorsunuz?
Ben ön söz yazıyorum.
ön sözde.
Birinci meselemiz bellidir ve o birinci mesele hiçbir zaman bitmez. Yani sizin tabirinizle derdimiz bellidir aslında. Akademisyenliği de o derde bir çare olmak için yaparız yani biz.
Peki o yani ikincil mesele haline getirmek akademisyenliğe haller getirmez mi?
Getirmez. Ben birincil, ikincil mesele derken piyasada iş yapalımı kastetmiyordum yani. Yaratılış gayemizi kastediyordum.
Şimdi yaratılış gayesini hani şöyle bir şey vardır, bir söz vardır. Mesuliyetimiz meşguliyetimiz olsun diye.
Evet.
Böyle bir söz vardır. Yani insanın kendi uğraştığı işi, rızkını temin ettiği İşi
evet,
olsun
evet.
bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesile olsun. Böyle kurgulamak mümkün değil mi?
Şöyle kurguluyoruz biz zaten bu bilgi bizde var. Nasıl ki hocam el kârda gönül yârda efendim el klavyede gönül yârda efendim el bir makale yazmada gönül kârda bu değişmeyecek yani tamam mı? El nerede olursa olsun. Mesele gönlün orada olması.
Yerde olması mesela.
Evet, evet.
İşte bunun şu modern dünyada şimdi her şeyi işe tahvil eden, sadece böyle 8 saatini ki onun ücretini ödediği halde bundan iktifa etmeyip yatak odasına kadar, bütün boş zamanına kadar, hatta rüyalarına kadar senden talep eden bir efendim iş dünyası, bir rekabet ortamında bunu böyle konfor ve rahatlık içerisinde ayırabilmek, ya buraya şu kadar meşgale ayırayım, buraya bu kadar meşgale ayırayım demek ne kadar mümkündür? Şunun için soruyorum. Çünkü neredeyse kitlenin çoğunluğu bu şekilde tek meşgalesi olacak şekilde. Rüyasına belki girecek şekilde. Kabus olabilir, başka türlü olabilir. Bu işi kafaya takmış ve koşturmakta.
Evet.
Siz bunlara rekabet edeceksiniz. Eğer mal ya da hizmet üretiyorsanız bir şekilde bunların arasından sıyrılmak evet. durumundasınız. Makale yazıyorsanız bir şekilde fark edilmek durumundasınız. Yani orada işte ben bu kadar kendisini hani bu işe adamış doğru yanlış insanın arasından ya ben kendime göre böyle bir efendim birincil mesele bunu yaptım, ikincil mesele bunu yaptım, üçüncül mesele bunu yaptım demek acaba ne kadar bizi başarılı kılar? Soru.
Evet. Bunun örnekleri çoktur hocam. Tarihe de dönseniz zaten bu niyetle, bir niyet vardır ki işte bizim o hep çok sık tekrar ettim. Belki klişe bir şey. Yani ilahi kelimetullah değil mi? Nizam-ı alem diyoruz. Bu neresine oturtuyorsun sen bu formülün? Yani nizam-ı alemse yine ilahi kelimetullah için yani. Anladın mı? Ötekinin de bir nizam-ı alem derdi var.
Tabii
ama orada bir farklılık var. Biz de tam orada. Daha basitleştirirsek çok mu felsefik oldu? Ben bunu çok, siz seyretmişsinizdir. Çok bizim klasik Türk filmlerinde çok geçer bu metafor. Vücuduma sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Değil mi şimdi? Bir işte evet sen vücuduna kullanırsın ama ruhunda mı kardeşim oraya kiralanacak? Ama
bak şöyle de bir şey demiyorlar mı şimdi? Yani ya çok ruhsuz bu diyorlar ya. Yani eli yani burada kendisi ama çok böyle bedeni burada yani. Hani ders anlatırken de öğrenci görürüz ya birçok öğrenci profili vardır gözünüz önünde. Evet. Her şeyiyle dinleyen öğrenci vardır.
Evet.
Bir de böyle yani hoca konuşsa da bitse de gitsek diyen. O anda belki kim bilir ne tür hayallerin içerisinde.
Hocam falan. Tam da ondan bahsediyoruz zaten. Sen işi be...
Yani biz kötü öğrenci olmaya mecbur muyuz Mehmet abi?
Kötü öğrenci diye sen diyorsun kötü diye. Ben halbuki tam tersini söylüyorum. Biz kaç tane his biliyoruz insanda? Altıncı his derler hani.
Beş duyu evet altıncı
beş
his.
Beş duyu altıncı his. Ya sen diyorsun onu. Kim diyor beş tane hissimiz olduğunu? Belki binlerce hissimiz var. Ben diyorum ki binlerce hissimizle birden eğer ruhumuzu o hale getirebilirsek yaptığımız işi de öyle yaparız. Beş tane hisse ne olmuş? Biz ki bu yönetimde hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Bu yönetimde bizim klasikten neoklasiğe geçiş ayrımı bu değil midir? İnsan sadece bir makine olarak görülüyordu. Sadece işine endeksliydi ama evet. O iş nerede patladı? Çünkü insanın ruhunu, çünkü insanın motivasyonunu, çünkü insanın asıl yapması gerekli tatminini hesap etmedi dünya ve dedi ki ya bu iş böyle olmuyor. Niye klasik anlayış getirelim? O niye klasik anlayışın içine ne girdi? İşte bu ruh girdi. Motivasyon girdi. Tam da burada bizi motive eden şey nedir acaba? Aslında daha doğru soru. İnsanı tatmin eden nedir sorusunun cevabı.
Hala bulunamadı ama.
Biz biliyoruz ama.
Şimdi bunu bilmek
evet.
Bir taraftan doğru, haklısınız ama halihazırdaki yönetim felsefesi, yaklaşımı daha hala şeyde yani. Tamam insan sosyal bir varlıktır davranışlarıyla, güdülenmesi itibariyle efendim farklı ihtiyaçlarda gözetilmesi gereken bir varlık
evet.
Olarak
evet.
Ele alınmalıdır. Çok güzel. Şimdilerde Mehmet abi bu işin beyin boyutu hani nöro çalışmaları öne çıktı. Bizim içimizdeki tabiri caizse güdüleri, insiyakların onların da bir matematiği olduğunu buldular.
Evet.
Hani diyor ki şimdi ya ben senin herhangi bir ürünü ya da hizmeti hoşlanıp hoşlanmadığını diyor sana sormayacağım artık. Direkt irisini
evet.
Yani o büyüyüp büyümediğini kontrol ederek ya da bir takım böyle beynindeki dalgaları ölçerek.
Evet.
Anlıyorum ben senin zaten. Şimdi,
öyle bir şey mi varmış hocam bu? İris büyüyor muymuş?
Tabii.
Bir şeyi.
Göz irisi.
Ne yapınca?
Hoşlandığı şeyde görünce büyüyor.
Allah Allah. Ne kadar ilginç tabii, insan
tabii,
vücudu.
Tabii.
Tepkiler veriyor.
Çok. Küçülüyor hoşlanmadığı bir şey görünce de.
Allah Allah.
Tabii.
Yani kendini kapatıyor.
Kapatıyor kendisini.
Allah Allah.
Bu da çok ilginç bir şey.
Bu iristen.
İğrenme ve kızgınlık anında mesela küçülüyor.
He.
Hoşlandığında büyüyor.
Evet. Buradan nerelere gidiyorlar?
Buradan şuraya gidiyorlar Mehmet abi.
Peki diyor, kalbin tatminini ölçüyor mu işte bu göz irisi?
Bak orasının aslında şöyle. Bence tartışma burada Mehmet abi. Şuraya belki zamanla endekslenecek. Vücudun merkezi neresi?
Hı.
Beyin mi kalp mi?
Hı. Evet.
Yoksa başka bir yer mi?
Evet. O zaten belli canım.
Biz de onu da biliyoruz değil mi?
Evet biliyoruz.
Diyoruz ki vücudun içine
şey
et vardır.
Vardır ki iyi olursa bütün
i̇yi olur,
vücut iyi olur.
Yani, ela hiyel kalp.
Ve o, bütün dünya hedefi de o kalbin selim olmasına bağlanmış.
Evet.
Evet.
Şimdi orasını daha hala keşfedemedi bunlar.
Hmm.
orayı keşfedebilirler mi bir? Keşfederlerse orayı istila etmek için ya da beyni ya da içimizdeki güdüleri bu şekilde daha çok satmak,
evet,
daha çok üretmek noktasında nasıl kullanıyorlarsa bu şekilde kullanmak için acaba efendim yeni yollar geliştirecekler mi?
Peki hocam, buradaki asıl soruna geliyor, asıl meseleye geliyoruz. Netice kazanan ne olacak? Maddiyat mı maneviyat mı meselesi, değil mi? En son tahlile geldiğimiz şey aslında. Yani bir maddi tatmin bizi maneviyatı da öteleyen veya dikkate almayan bir konuma mı getiriyor?
Evet.
Öteki ötekini mi yenecek? Biz biliyoruz ki hocam her zaman ruh maddeden üstündür ya.
Abi o tarafı...
Bu arayış devam eder.
Şimdi öyle ama bir tarafından da hani yine Hazreti Adem'den bu yana devam eden hak batıl mücadelesinde. Evet. Aslında sizin maddiyat maneviyat dediğiniz mücadele hak batıl mücadelesi.
Evet.
Tarafından baktığınız zaman. Şimdi bunun hak tarafı tamam belki çok tatmin edici kaynaklara, vasıtalara, gerekçelere sahip olabilir ama batıl hizbi de boş durmuyor.
Doğru.
Ve onlar da bir takım işte şeytanın da Cenab-ı Hak'tan aldığı belki mühlet,
evet,
ve müsaadeyle ben onların tam sırat-ı müstakimlerinin ortasına, hı, oturacağım.
Hı.
Onlar nesli bozacaklar, ekini bozacaklar, hayvanların kulaklarını yaracaklar.
Evet, konuşmuştuk.
Yani böyle bir efendim değiştirme ameliyesi içerisine girecekler. Nitekim bu gen çalışmaları,
evet,
tür değişiklikleri çok hakikaten çok vahim noktalara doğru gidiyor.
Evet.
Yani bütün belki kürenin ve insan soyunun geleceği söz konusu.
Peki hocam, tam da burada biz bir takım teknolojilerden bahsediyoruz. Bir takım dünyanın daha böyle maddiyata döndüğünden, pazarlamaya döndüğünden, insan tatminlerinin işte daha fazla işte öteki dünyevi işlere bağlandığından. Ya bu imtihan her zaman yok mu aslında? Yani 2018 yılının insanın imtihanı daha ağır. Efendim 1300 yılında yaratılmış insanın imtihanı daha mı hafifti ki? Hep bu şey yok muydu zaten? Yani bir dezavantaj mı vardı ileri ve geri doğruda?
Bu aslında belki de şeyle beraber düşünülmesi gereken bir soru Mehmet abi. Verilen nimetlerle beraber.
Evet.
Aslında nimet.
Ama nimet nedir külfet ya, dengesi o manada? Yani.
Tabii o senin nimet olarak gördüğün, he, külfet olabilir. Külfet, evet, olarak gördüğün nimet de olabilir.
Yani. Evet. Yani mesela hep konuştuğumuz bir şeydir değil mi? Ya büyük şehrin eziyeti bir gün bitecek. Bir Anadolu kasabasına yerleşeceğiz. Durumu ona göre ola bir sahil kasabası veya işte daha şey bir ben bir yeşillikler içinde bir yere yerleşeceğim. Ya kardeşim zaten oradaki bütün de... hayatını şehirde geçirmişsin. Git yerleşseydin oradan gelmişsin işte zaten.
Oradaki de işin ilginç tarafı ya bir gün şehre göçeceğim.
Yani.
Apartmanlarda yaşayacağım. Yani. Doğalgaz, basıncı elektrik gelecek, basıncı su akacak gibi bir efendim hayal içerisinde.
Yani ya, internete bağlı olmak mı bir nimet, bağımsız olmak mı bir nimet
tabii,
şimdi?
Tabii, aynen
ya
öyle.
Onu tartışıyoruz an, tabii, değil mi hocam,
evet,
aslında?
Evet, evet, işte.
Yani elektriğin olup olmaması bile bu manada. Yani gün ışığına göre ayarlı bir hayattan bahsediyoruz, evet, falan. Yani şimdi tam da burada işte ben şunu düşünüyorum hocam. Bir çağlar boyunca insan imtihanı artı veya eksi olması adalete aykırı bir şey zaten yani.
Evet.
Biz hangi devirde yaratılmışsak bütün unsurlarıyla da 3 aşağı 5 yukarı aynı imtihanı yaşıyoruz yani. Bu bizim belki kabiliyetimiz, zekası çok olan, efendim boyu uzun olan, daha yakışıklı olan, daha zengin olan diye ayrımlar olabilir. Ama imtihanın oranı değişmez hocam. O manada, oransal olarak. Elimizdeki ne kıymet ve kabiliyet varsa o derecede de sorumluluk var demektir. Onun için imtihan anlamında bunların çaresi, ya öyle bir devre geldik ki işte her şey çok meşgul ediyor. Bu devirde, hayır. Demek onun şifası da onun içinde.
Evet.
İnsanın içinde onunla mücadele edecek bir şey var. Bugün meselemiz internet bağımlılığıysa hocam, onu yenecek güç de içimizde derc edilmiştir. Mühim olan onu keşfedip ortaya koyabilmektir. Yani ya bu internetsiz bir şey düşünemiyorum. Onun verdiği veya işte o internet oyunlarının falan verdiği zevki hiçbir şey geçemez diye düşünemeyiz. Öyle bir şey vardır ki içimizde. Ondan onu terk etmenin getirdiği has çok daha büyük olacaktır. Yani biz buna iman ediyoruz zaten.
Şimdi Mehmet abi mesela şeyler vardır ya bu toplu eğlence mekanları var.
Evet. Hani
işte diyelim bir tünele girersin. Tünele girmek için beklersin bir arabanın içerisinde. Diyelim o tür büyük rekreasyon yerleri oluyor yani. Bir taraftan da çıkanları görürsün. Şimdi girenlerin yüzünde biraz sonra girecekleri, yaşayacakları heyecana ait bir böyle şey vardır. Böyle bir hani müpem bir
hal, beklenti.
Çıkanlar ise görmüştür. Yani bir şekilde o tatmıştır, tecrübe etmiştir. Evet. Ondaki haleti ruhiye de bambaşka. Şimdi ihtiyar bir amcanın 70-80 yaşına gelmiş bir beyefendinin ya da hanımefendinin bu hayatın birçok belki hani safhasını yaşamış olmaktan kaynaklanan, görmüş olmaktan kaynaklanan, test etmiş olmaktan, tecrübe etmiş olmaktan kaynaklanan, oyunu görmüş olmaktan kaynaklanan bir yüzünde böyle bir ifade.
Dinginlik.
Hani, dinginlik. Bu kimisinde böyle bir tür hani tamam yeter artık yaşayacağımı yaşadım, göreceğimi gördüm şeklinde bazen laflara da hatta yetim akran denir onlara. Birçoğu belki şey yapamaz. Yani gitmiştir. Artık benim de geldi zamanım diye bir beklenti içerisine girmiştir. Şimdi diğer taraftan da hani o 20'li yaşlardaki çocuklarla mesela onlar karşılaştıkları zaman şimdi onun daha belki oyuna yeni giren, yeni ısınmaya başlayan haleti ruhiyesiyle bunun çıkmış ve artık gel denmesini bekleyen haleti ruhiyesi arasında aslında şöyle üstten bakıldığı zaman yani aynı oyun. Dün farklı belki vesilelerle ve hastalarla dün radyoyla televizyonla o bir imtihana girmişti. Bugünküler internetle işte uzay çağıyla farklı bir oyuna giriyorlar ama son tahlilde verilenler ve istenenler hep kendi bağlam içerisinde aynı yere tekabül ediyor. Yani bir oyun ki böyle dönüp duruyor sürekli böyle insanlar arasında sürekli dönüp duruyor. Orada da kazanan kaybeden işte
hocam
belki sadece ona malum.
Bak siz akran yetimi dediniz ya o önemli bir kavram. Yani kendi çağdaşın adamın kalmaması değil mi aslında o?
Evet,
senin gibi anlayan, senin gibi gören, senin gibi yaşamış olan, belli bir geçmişi olan o insanlar gittikçe kendilerini yalnız hissediyorlar. Bence burada çok daha fazla konuşulmayan çok daha büyük bir yalnızlık ve boşluk var. Bu da iki nesil evvel olmayan bir boşluk bugün var. Bu da o yaşlılar için değil akran yetimliği arayan. Onlar da kendini bir boşlukta hissediyorlar ama daha fazla bence tam da o 20'li jenerasyon dediğiniz insanlarda onun boşluğu var. Hangi boşluk biliyor musunuz bu? Babaanne yerine, anneanne yerine, dede yerine koyacakları adamlar. Kendileriyle uğraşıyorlar, anti-aging'le uğraşıyorlar, yaşlanmamaya uğraşıyorlar, genç kalmaya uğraşıyorlar, torunları gibi davranmaya uğraşıyorlar. Aslında tam da bizi orada onlara ihtiyacı var.
Evet, evet.
Esas yetim onlar. Aynen. Dede yetimi, babaanne aynen. yetimi.
Evet.
Babaanne dua yollayacağına mail yolluyor.
Evet.
Mesaj yolluyor WhatsApp'tan. Ya kardeşim sen dua bekliyoruz biz senden. Bilelim ki arkamızda bir babaannemiz şu anda ellerini açmış. Bize sınav öncesi dua ediyor derken. Hayır o jogging yapıyor mesela. Anladın mı? 30'lu yaşlarda gibi görünmeye çalışıyor.
Evet. Yani mesele budur. İhtiyar denilmemesini istiyor.
Mesele budur yani. Evet, evet, dedelik rolünü kabul etmiyor. Babaannelik, anneannelik rolünü kabul etmiyor.
Evet, evet. Şimdi bu tam çok güzel bir noktaya temas ettiniz Mehmet abi. Bu gerçekten bizim belki yaşadığımız en büyük dram. Yeni nesillerin en büyük dramı. Dramı. Bir de şöyle bir şey de var. Geçenlerde birisi bahsediyor. 115 yaşında diyor vefat etti benim diyor. İşte babaannem diyor.
Allah.
85 yaşında birisinin öldüğünü duyunca diyor mesela. Ya çocuktu nasıl öldü ya falan diye konuşuyormuş arkasında. Şimdi aradaki yaş baktığınız zaman hakikaten 30 yaş yani.
Evet.
Düşünsenize 30 yaşındasınız. Neredeyse yolun böyle artık ortası gözükmeye başlamış. Yeni birisi doğuyor. He. Yıllar sonra 85 sene sonra onu siz hala çocuk olarak görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var Mehmet abi.
Bir de ben sözü kestim ama tam burada gidecek bir örnek. Yaşanmış bir şey yani. İki tane bir abla bir kardeş var ama biri 98 yaşında. Ötekisi de 92 yaşında. Aralarında 5-6 yaş fark varmış. Biri birine demiş ki ya senin demiş ellerin ne kadar kırıştı demiş. Tamam mı?
Evet.
Ondan sonra öteki de o içeri gidince demiş ki aralarında 5 yaş var. Şuna bak ya demiş. Beni kendiyle bir tutuyor demiş.
Yaşlı için.
Evet, o yaşlı içinde. 5 yaş daha fazla ama hani orada bulunduğu şeyden onu görüyor.
Evet evet. Şimdi o dolayısıyla insan o anlamda hiç yaşlanmıyor aslında. İçin, içimizde bir şey var ki hep böyle diri kalıyor. Bir de abi demin bahsettiğiniz o çok önemli bir nokta. Bir de ben bu hani 6 yaş, 10 yaş, 20 yaş kadar belki gençlerin onlar da ikisi de ihtiyaç son tahlilde değil de böyle aynı kategoride değerlendireceği insanlar. Şimdi yeni dönemde zamanın belki hızlı akmasından, teknolojik gelişmelerin, değişmelerin sürekli böyle bir ivme ivmelenerek artmasından kaynaklı kuşaklar arasındaki farklar ciddi anlamda daraldı. Yani eskiden şöyle diyorduk mesela ya 25 yaşında çocukla 30 yaşındaki birisi ya bu çok fark var 5 sene. 5 senelik bir yaşanmışlık var. Şimdi 3 ay içerisinde çocuk o kadar farklı değişikliklerle, yeniliklerle muhatap oluyor. O kadar efendim farklı teknolojiler görüyor ki aslında bir yaşın yani aradaki bir yaş bile çok büyük bir anlam ifade ediyor. Yani beklentiler, görgüler, zevkler, algılar, test edilmişlikler, tecrübe edilmişlikler açısından bu eşik iyice daraldı Mehmet abi.
Fakat hocam orada yine bak tabii olan bir şey var. Yaratılışa, fıtrata uygun olan bir şey var. Biz mesela bu hatırlıyorum geçen sene bu jet lag meselesini anlatmıştık ve demiştik ki aslında bir insanın vücudu, haleti ruhiyesi, fıtratı bir günde işte 10 bin kilometre veya 10 saatte 10 bin kilometre gitmeye uygun değil. Vücut ona bir tepki veriyor. Hatta Kızılderililerden örnek vermiş. Çok hızlı gidip durup ruhlarımızı bekliyoruz ruhlarımızı burada dedikleri örnek. Bence hocam bir gencin bu kadar bilgiyi bir anda absorbe edebilmesi mümkün değil. Onun için jet lag benzeri bir hal yaşıyor. Yani böyle bu işte böyle olgunlaşma dediğimiz hadise hocam hızlandırılmış olarak olamaz ki. Yani orada işte tam da mesele orada belki.
İki tane sorun var abi orada. Birincisi bilginin hazmedilememesinden kaynaklanan bir efendim.
Ve bu bir süreç istiyor değil mi?
Evet, bir tür obezite gibi bir şey. Kesinlikle süreç istiyor. İkincisi ya öğrendiğini hayata geçirmedikten, yaşamadıktan, amele dönüştürmedikten sonra niye öğreniyorsun ki? O yüktür yani.
Evet.
Bir yük haline geliyor. Sorumluluk da getiriyor bir tarafından baktığınız zaman. Şimdi bu açıdan dediğiniz gibi çok çok önemli bir şey. Bilgi yorgunu ve bilgi hamalı şu anda çocuklar.
Hazmedilmemiş. Yani fazla bilginin o adamı bir nevi jet lag yapması gibi hocam bak.
Evet.
Veyahut şöyle söyleyelim. Bir adama bir anda yani kıt kanaat geçinen ayda 2-3 bin lirayla geçinen bir adama siz bir anda işte birkaç trilyon verin. O adamı mahvedersiniz.
Tabii,
veya bir makam.
İşte piyango.
Piyango mağdurları.
Evet.
Aslında sevinilecek bir şey değil. Veya bir makam verin oraya hak etmemiş bir adama. En büyük eziyeti yapmış
en
olursunuz.
En büyük eziyeti yapmış olursunuz.
Değil mi? Aynı Hazmi, şey bu. Evet, bilgi evet. meselesinde de var hocam.
Şimdi orada işte çok güzel bir duası var bir hocamızın. Diyor ki ya Rabbi diyor ahlakını vermediğin nimeti bize lütfetme.
Doğru. Bu ahlak hangi süreçten geçer?
İşte yani nimet çünkü hazmetmek. Doğru. Nasıl kullanılacağı. Para çünkü verilen her nimet aslında bir imtihan abi.
Evet.
Bir külfet yani. Bir tarafından çünkü sorulacak ondan. Sen onu nasıl kullanacağına dair bilgin yoksa o sana yük olacak o zaman. Belki de helakin olacak Allah muhafaza. Biz de öyle bir duayla şimdilik hayrola ya ara vermiş olalım. Ya Rabbimiz bize ahlakını lütfetmediği nimetleri nasip etmesin. Nimet verecekse de önce ahlakını lütfetsin diye dua edelim. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar 19'da kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da tekrarı çarşamba günleri olmak üzere gönlümüze, gündeme düşen konuları konuşuyoruz. Mehmet abimizin zaman zaman diye not düşüyorum.
Evet.
Hikmetli paylaşımlarını alıyor, paylaşıyor, müstefid oluyor.
Evet.
Ve ibretle temaşa ediyoruz.
Ben de tam böyle zaman zaman böyle haddini aşan
yok,
şeyleri söyleyeceksiniz zannettim. Şeye demişler.
O aslında bir tarafından mefhum muhalifiyle ona da işarettir aslında.
Evet. Ben de o işareti hikmet alıyorum. Evet.
Estağfurullah.
Şöyle. Yok,
bizim sözümüz, yani şöyle Mehmet abi, siz bizim abimizsiniz. Bizim haddimize düşmez.
Biz akranız.
Öyle mi?
Allah'tan akranız değil mi? Bak yetimlik yaşamıyoruz hocam. Hem bir akademik bir akranlığımız var. Hem bu söz söylerken ki birbirimizi anlıyoruz yani neyin nereye gittiğine dair.
Elhamdülillah.
Öyle bir akranlık da güzel
o
yani.
O da güzel bir şey. Fakat hep söyleriz, söz söylemenin en ileri aşaması artık söze ihtiyaç duymamaktır.
Doğru.
Yani bakarsın gözüne, tamam yani. Sükuttur anlamda, sükuttur.
Dil dudak depreşmeden laftan anlamaktır.
Aynen,
ama tam radyo mantığına ters.
İşte ben de tam onu diyeceğim. Yani tam gelip de bizi böyle iki tane mikrofonun karşısına oturtmuşlarsa bunların akranlıkla değil tam tersi birbiriyle bir didişmesi gerekiyor
hareket olsun.
Ortaya bir söz çıksın. Evet. Yani.
Hareket deyince hocam şu göz irisi meseleniz beni çok
ilginizi
hakikaten
çekti.
Hakikaten çok ilgimi çekti ve oradan bak neye bağlayacağım meseleyi.
Buyurun.
Dikkat
onu tekrar
edin.
Belki radyosunu yeni açan meseleye yeni vakıf olmuş dinleyicilerimiz vardır. Yani nöro pazarlamada özellikle nöro iktisat efendim gibi bir takım dalları da var onun. Yani beynin dalgalarını ölçerek artık bizim davranışlarımızı tahmin etmeye çalışan bir bilim dalı diyelim. Böyle çok basit bir tanım olsun ama onun verilerinden bir tanesi hoşlandığımız bir şeyi gördüğümüz zaman göz irisimiz büyüyor.
Bunu keşfetmişler.
Keşfetmişler.
Öteki küçülüyor ne zaman?
Yani iğrendiği, kızdığı,
korktuğu, çekindiği bir şeyde de küçülüyor göz irisi.
Evet.
Ve
bu sadece gözdeki bir tepkime.
Ha.
Başka tabii vücutta çok farklı.
Çok farklı şeyler olabilir. Bunu pazarlama için keşfetmişler değil mi?
Değil mi? Daha çok satmak. Daha çok
bunu üretmiş. Keşfetmişler. Bir şeyden bahsetmiştik. Böyle insan yaşlandıkça daha ağır, daha oturaklı, daha dingil, daha kamil hale geliyor ya. Acaba orada bu göz irisi hareketleri de sabit hale mi geliyor? Yani artık o heyecanlarla gözünün büyütecek kadar bir heyecanı kayboluyor. Aynı zamanda da korku, endişe edecek herkesin, mesela bir 20 yaşında gencin heyecanlandıracak veya korkutacak şeyler onu korkutmuyor. O zaman göz irisi böyle bir sabit şekilde devam ediyor. Ne fazla büyüyor ne küçülüyor değil mi hocam?
Evet hocam.
Bir sabite kazanıyor.
Evet, bunu nereden biliyoruz?
Bu da
biliyoruz?
Bir kemalat işareti
kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle.
Tepkileri dingin tepkiler vermek.
Aynen. Yani senin artık zikirle, ibadetle, sohbetle, feyizle, terbiyeyle, seyri sülükle, Müslümanlığını güzelleştirmekle aslında herhangi bir insandan daha farklı bir yere terfi etmen işte tam da böyle deneklikten çıkıp hani hoşlandığı bir şey görünce göz irisi büyüyen bu hayvan tepkileri bunlar yani. Yani içimizde
aslında insan tepkileri de ama hayvani özellik taşıyor.
Evet, içimizdeki güdüsel özellik. Evet. Şimdi orada da çok ilginç bir şey var Mehmet abi. Bunu daha önce de burada anlatmıştık. Amir İbni Füheyre'nin şeyi mesela sahnesi. O bana çok ilginç gelir. Amir İbni Füheyre Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in azatlı kölesi. Ben hatta ona bilinçaltımızı Müslümanlaştırmak diye bir böyle bahis açıp onunla ilgili bir yazı da yazmıştım.
Evet.
Genç dergimizde. Şimdi malum bunlar biri Bavuna faciasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gönderilmiş bir hoca heyetinin içerisinde, öğretmen heyetinin içerisinde bunları gönderilenlerden bir kısmı ihanet edip pusuya düşürüyorlar ve şehit ediyorlar. Şehit olanlardan bir tanesi de Amir İbni Füheyre. Nasıl şehit oluyor? Böyle o da o işte baskın esnasında böyle ne olduğunu anlamaya çalışırken müşriğin bir tanesi böyle mızrağını atıyor ve sırtından giren mızrak göğsünden çıkıyor ve o an şehit oluyor. Ağzından da iki tane kelime çıkıyor. Amir İbni Füheyre'nin. Şimdi ben bunu burada o iki kelimeyi söyleyeceğim ama ondan evvel şöyle bir şey anlatıyorum genç kardeşlerimize. Diyorum ki sen böyle kendinle bir baş başayken hiç ummadığın bir anda arkadan bir arkadaşın gelse, Allah ne verdiyse, ensene bir şaplak atsa, tokat aşk etse yani. nasıl tepki verirdin? Korkardın. 2 kere 2 4. Belki ağzından
şaşırırdın.
Uygunsuz bir takım evet. kelimeler çıkabilirdi. Ne oluyor falan derdin. Allah derdin. Hani narkozdan uyananlar olur ya Mehmet abi.
Evet evet.
Narkoz.
yarı baygın.
Yarı baygın. O anda mesela doktora kızmıştır. Doktora evet. küfür ederek uyananlar olabilir. Oluyor. Ya da tam tersi hani kelime-i şehadet getirerek uyumuştur. Olabilir. O şekilde uyananlar evet. oluyor. Böyle ben onu bilinçaltının yansıması gibi görüyorum.
Doğru öyle derler.
Abi o anda mızrak girip de sırtından göğsünden çıktığı anda vallahi kurtuldum diyor Amir İbni Füheyri. İşte bu tam da bu sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz hani insan kemalat kazanıp şimdi insan böyle bir noktaya nasıl erişir ya? En savunmasız anında ağzından o iki kelime nasıl çıkar yani? Ah demiyorsun, Allah demiyorsun, vallahi kurtuldum diyorsun. Burada şöyle düşünüyor insan. Demek ki onun o kurtulmakla ilgili derdi hayatının bütün safhalarını o kadar etkisi altına almış ya. Ki. Onu o kadar böyle bir tabiri caizse formatlamış ki
evet.
bu başka bir şey düşünemez olmuş.
Mesela aynı örneği bir amcamızın araba çarptığında siz anlatmıştınız yine Adapazarı'nda bir araba çarpıyor bir hacı amcamıza. O da en son sana geliyorum mu
ya,
diyor.
Ha,
ya mesela aynı değil mi yani bu?
Evet, evet.
Aynı Allah örnek Allah. Nasıl Allah geçmiş. Allah. Şimdi hocam bak burada bir şeyden bahsettik şu anda. Önemli bence bu tespit. Bunun da seviyeleri var. Yani mesela biz bunu bir aslında çok iyi bir iş adamına anlatırken de verebiliriz. Mesela o derler ki çok iyi bir iş adamı çok para kazandığında çok sevinmez. Kaybettiğinde de çok üzülmez. Böyle ekstrem şeyler yaşamaz. Bilir çünkü. Hmm. Onu bilir yani derler. Mesela ama çok şey bir adam böyle havalara zıplar, sıçrar. Sevincini çok farklı şekilde belli eder. Üzüntüsü de öyle. Yani işte bu burada bir iş hayatındaki dinginliğe alamettir. İş hayatındaki kemalata alamettir aslında. Tam da bu. Bu bilir ki ben bunu bu know-how ben de kaybetsem de ben tekrar kazanırım. Hı-hı. Veya kazandığımda da çok buna bir şey yüklemem. Bunu bilir. Tam da burada hocam bizim bu ekstrem tavırlarımızın olmaması aslında bu işin nereden geldiğinin alametidir. Evet. Buna da rıza makamı rıza. Derler işte.
Evet, evet.
Şimdi bu oyunun bir ilerisi. Niye sen bir şeye çok üzülmez veya çok sevinmezsin?
Çünkü veren de o.
Ha, kaynağını bilirsin. Evet. Kendine atfetmezsin
evet,
çünkü.
Evet, evet.
Şimdi bu da bir hal. Yani bir gelişen, terbiye olunan bir hal. Yani bununla uğraşan insan buralarını düzeltmeye, adam etmeye aslında fabrika ayarları diyorlar ya fıtratına uygun hale getirdikçe sen o basit halden çıkmış oluyorsun
evet,
aslında.
Evet, evet. İşte o kemalat da belki hani yaşlıların yüzünde gördüğümüz evet. böyle bir hani duvar gibi yani. Çok böyle sevinmez, çok üzülmez.
Evet.
Çünkü hayat ona zaten öğretmiştir.
Öğretmiştir. Evet. Yani ona çok şeyler yüklemeyeceğini, dünyevi şeylere özellikle çok şeyler yüklemeyeceğini bilir yani.
Evet, bunu insan abi kendi iradi sürecini buna eşlik ettirmeden biraz böyle hayatın hani fırtınaları içerisinde savrularak eğer yaşamışsa o yüz böyle
doğru.
bir acı bir yüz oluyor. Ama iradesine eşlik ettirerek
doğru.
rıza makamına kendi iradesiyle erişmiş ve bu da aynı zamanda bir ihtiyarlığa erişmişse ondaki yüz de bakılmaya evet. doyulmuyor olmayan bir yüz oluyor
evet.
gerçekten.
Yani orada bir jet lag yaşanmıyor
evet,
yani.
Evet evet.
Sersemlemiyor yani.
Aynen aynen.
Evet. evet. Kendini kaybetmiyor.
Evet evet.
Asıl da bu değil mi hocam zaten?
Evet,
peki
evet.
hocam bunun bir eğitimi var mı?
Var canım ha. tabii ya. İşte tam,
oraya gelelim.
Tam da tasavvuf bunun eğitimidir.
Esas
işte.
Eğitim de bu değil
kesinlikle.
Mi? Esas bilgi de bu değil
evet,
mi?
Evet evet.
Şimdi ben bu bilgiye sahip olsam, bu bilgiyi tahsil ediyor olsam hocam, herhangi bir bağımlılık, herhangi bir bağlılık, herhangi bir şeyde bununla mücadele etmeyi bilmem mi? Bilirim. Onun için benim bir burada, ben de bu ilim varsa hocam, bu ilimi biliyorsam, binlerce yıldır insanlık bu ilme sahipse ben bir şeyden korkmam hocam. Yok internet bağımlılığı, yok bir dünya kötüye gidiyor, yok bilgi bir kadar şeyde takla atıyor. Hiç beni ilgilendirmez. Ben asıl bir bilgiye sahibim. O beni
evet.
bozmayacak hocam.
Evet, evet.
Asıl onu bizim öne çıkarmamız lazım.
Fakat bu bilgi de yalnız işte orada Farkı şöyle belki izah etmek lazım. Bilişsel bir şey değil.
Değil.
Erilen bir şey
değil,
yani.
Doğru.
Yani hissetmek bile bunun için az bir kelime yani.
Aslında.
Zevk etmek de belki işin içinde.
Heh.
Hissetmek işin içinde. Bilmek işin içinde. Hepsinin biz hasılası da irfan diyoruz abi.
Aslında tam o demin dediğimiz nöro değil o. Beyinle ilgili, beyinsel değil. Bu sel eki de hoş bir şey değil ama kalbi bir şey.
Evet.
Beyni bir şey değil. Kalbi bir şey bu. Onun da eğitimi başka türlü oluyor. Beyin eğitimiyle bunun alakası yok. İletişimi var ama birbirine bağlı şeyler değil,
evet,
aslında.
Evet. Yani orada şey de yok Mehmet abi. Hani tamam belki çok istisnadır ki zaten istisna olduğu için de kural değildir. Hani nazarla ermiştir.
Evet.
Bir nazarla veya bir gece sabah bir uyanmıştır, bakmış hafız olmuştur.
Evet.
Veya bambaşka kapılar açılmıştır. Üveysidir bir şeyler, evet, falan filan. Ama sünnetullah yani genel kural, evet, bu işin belli safhalardan geçerek, belli efendim merhaleler kat ederek,
doğru,
belli bir takım makamlardan, bu hani Simurg'un,
evet,
Simurg'a giden yolculuk, 33 tane kuşun,
evet,
yaptığı yolculuk gibi ya da 23 senede Kur'an-ı Kerim'in inmesi gibi peyderpey. Evet. Bir efendim böyle şeyle.
Adetullah.
Adetullah, sünnetullah aslında bir şeyle çalışıyor. Yani ona ne diyelim? Bir aslında bir kelime var da şu an hatırıma gelmedi.
Döngü mü?
Tedrici çalışıyor, abi, tedrici. Yani bir anda olmuyor yani. 9 ay 10 gün geçiyor çocuk. Ondan sonra ortaya çıkıyor.
Bak, bir takım harikulade şeyler olabilir. Bu sahibine ait şeylerdir. Zaman sahibine, mekan sahibine. Fakat bunlar diyelim ki bizde ne vardır? Halvetten encümen diye bir kavram var, değil mi? Bu bir şeye ulaşmak ama onu halkın içinde yaşamak. Halkla paylaşmak. Bir takım harikuladeli verilir insan. Hakikaten o adam ama toplumda şeye de benzemez o. Çok topluma hitap da edemez.
Evet.
Yani bir meczubiyet kazanmıştır. Harikulade bir takım halleri vardır. Ama bunları binlerce kişiyi arkasından getirecek bir halde değildir o. Esas o halde olanlar o halka onu anlatabileceklerdir.
Evet.
Halvet derencümen budur. Oraya ulaştıktan sonra halkı da peşinden o yola getirmektir aslında.
Evet, evet.
O ve meczup adamın arkasından on binler binler gitmez. O manada.
Evet, evet.
Şimdi tam da burada hocam. Demek ki bunun bir usulü var. Bu usulüne uygun yapılınca da bir yere geliniyor. Ama onu da biliyoruz ki birilerine örnek olacaksak, halkın içinde olacaksak, onları getireceksek oradan yürümek lazım.
Ya orada aslında şöyle bir şey var abi. Hani gelinmiş demeyelim de çıkılmış diyelim bir yere.
Evet.
Terfi derece, evet, diyoruz ya. Hakikaten bir yere ermişsin sen yani.
Evet.
Yukarı çıkarmışlar, çıkmışsın sen.
Evet.
Orayı muhafaza ederek yine halkın içerisine karışmak.
Evet hocam.
Halvet derencümen denen şey bu.
Doğru. İşte orada üç tane seyirden bahsedilir. Değil mi hocam? Bir ona seyir, iki onda seyir,
bir de ondan
üç
seyir.
Ondan seyir. Yani ondan seyirden kasıt oradaki o bilgiyi işte o halka taşıyabilmektir.
Evet.
Fakat bu halka taşıdığın bilginin için halkın demin de söylediğimiz gibi bir kalbi bir eğitimle kalbi bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu bildiğimiz eğitimle hemen işte bir bilgisayardan ona aktarılacak bir şey değil.
Değil, değil.
Böyle bir bilgi değil.
Mahiyet gerekiyor.
Ha?
Beraberlik
ha?
gerekiyor.
Ha?
Belli hayatın belli efendim safhalarını beraber yaşamak.
Geçmek gerekiyor.
Ve oralarda da hakikaten işte tam da bir hani o her an bir iştedir oluştadır,
evet,
diyor ya. Yani bu işin ya şöyle bir şeyi yok Mehmet abi. Hani zaten yüzyıllardır yaşanan bir süreç. Ya her an yepyeni,
doğru,
tecelli.
Doğru.
Sana göre tecelli. Yani zaten hani bir çocuk doğuyor mesela. Diyorsun ki ya bu daha evvel olmadı yani. Böyle bir şey yok yani. Bunun gibisi bir daha gelmeyecek, doğru, yani. Kıyamete kadar da gelmeyecek. O ismiyle, kaderiyle, karakteriyle, kendisine verilen veya verilmeyenle,
parmak iziyle, göz iriniyle,
evet, bambaşka, evet, birisi olacak yani. Şimdi dolayısıyla sadece insanla ilgili değil bu. Her olay böyle.
Doğru.
O sürekli bir işte oluştaysa tecelliyat, evet, hep böyle bir hani gök kubbe altında söylenmedik söz yoktur derler ya. Tamam da yaşanacak olan daha yaşanmadı.
İşte.
Yani sürekli bir tazelik var. Sürekli bir tebettülat var. Ve bu hiç böyle bir sıkıntıya mahal vermeyecek. Muhteşem bir şey. Hani diyor ya bu gece gündüzün yer değiştirmesinde, ondan sonra tefekkür edenler için, kalp sahibi olanlar için büyük efendim dersler vardır yani.
Şimdi tam da hep konuşuyoruz ya hocam, bak tam buraya geldiğimizde bir aslında bunu biraz genç diline çevirelim. O oyunlarda line'lar geçilir değil mi?
Level'lar.
Level'lar geçilir. Bu level meselesi.
Evet.
Peki niye müptela oluyor o çocuklar o level'lara? Bir level daha geçeyim. Bu da
sola
geçeyim. Buna
diye.
Geçeyim. Bak tam da burada. Şöyle bir manevi level'lardan bahsediyorsunuz. Şuna manevi level'ı tadan bir adam kalkıp da o bilgisayarın level'ına fit olur mu ya?
Evet.
Tam da işte bunun alternatifi budur kardeşim yani.
Evet.
Bu biz buna hiç bakmaya da biliriz. Ama evet. O hale gelmekle, o level'ı görmek lazım.
Evet, evet.
O level'ın eğitimini almak lazım.
Evet. Şimdi birinci level'da oynayan birisi hakikaten böyle el yordamıyla hareket eden birisi gibi yani. Nasıl bir dünya ile karşılaşacağını bilmiyor. Mesela 33'e gelmiş, 34'e gelmiş, 35'e gelmiş. Şimdi şöyle bir şey, ilginç bir şey var Mehmet abi. 35'teki adamın el kıvraklığı, tuşları kullanışı, orada çıkanlar karşısında geliştirdiği bir takım refleksler falan filan harika. Baktığın zaman müthiş oynuyor. Fakat birdekinin durumuna bir anda düşebilir. Tekrar bire düşebilir, yanabilir yani.
Evet.
Niye? Çünkü oyun hani tamam 33'te ama 1, 2, 3, 4, 33'e kadar gelinceye kadar ki bütün safhaları da aslında böyle kompakt olarak içerisinde barındırıyor.
Tabii.
Dolayısıyla bir anda tekrar bir de bulabilirsin kendini.
Bulursun ama o aynı o zenginin para kaybettiğinde çok üzülmemesi gibi.
Evet.
Zaten o level'ları geçmiş.
Evet.
Hadise 33. level'da bir şekilde onu da geçecek
evet,
ondan
evet,
sonra.
Evet, geçecek.
Evet.
Devam edecek. Ne verilene çok seviniyor,
evet.
Ne alınandan çok üzülüyor. Çünkü biliyor ki alan da o, veren de o.
Yani o oynarken göz irini çok büyümüyor, çok küçülmüyor değil mi hocam?
İris. Evet.
Çok büyümüyor, çok küçülmüyor.
Hocam onu sen biliyorsun, ben bilmiyorum.
Ama sen söyledin hocam.
Bizim böyle sürekli gözümüz böyle açık bakıyoruz. Hayret de güzel bir makam Mehmet abi ya.
Evet, çok daha başka bir alana gel. Hocam hayret makamını şimdi kaldıramayacağız.
Ben var ya, hakikaten şu okumanın, yazmanın, bir şeyleri anlamanın Mehmet abi. Hele hele. Şimdi son dönemde mesela gençlerle konuşmalarımızda şey soruyorum hep. Diyorum ki algoritma nedir diyorum. Algoritma. İşte matematik bilen var, bilmeyen var. Ben de çok matematikten iyi birisi değildim. Algoritmayı duymuşum bir yerden. Sonra şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki ya şu arama motoru niye iyi arama yapıyor diyorum. Bak bütün rakiplerini saf dışı etti diyorum. O sadece şeye bakmıyor. Hangi kelimenin nerede ne kadar geçtiğine bakmıyor. O sitenin ne kadar sağlam bağlantılar olduğuna bakıyor. Ne kadar güncellendiğine bakıyor. Çok farklı değişkenler var. O değişkenlerin hepsi aslında bir algoritma.
Evet.
Şimdi ve zamanımız algoritma zamanı Mehmet abi. Bu algoritma zamanında biz yani aslında büyük bir algoritmayız kendimizde. Hangi anlamda? Senin baban annen senin kaderin üzerinde etkili mi? Etkili. Senin kendi karakterin, kişiliğin etkili mi? Etkili. Doğduğun zaman yani bu 2019 yılı, 2018 yılı. Doğduğun memleket Sibirya'da bir domuz çoban olabilirdik. Bütün bunların hepsi böyle bir araya getirildiğinde yani imtihan için aslında ve yapman gereken için aslında bir formül çıkıyor ortaya.
Peki tam da orada
şimdi
hocam.
Şimdi bak onu diyeceğim.
Evet.
Ya bu o kadar muhteşem bir algoritma ki Mehmet abi. Bir kişi için konuşuyoruz ya. 7,5 milyar insan var. Ta Hazreti Adem'den kıyametin sonuna kadar gelecek insan popülasyonu dikkate alındığı zaman bunların birbirleriyle temasları, birbirlerinden aldıkları, verdikleri bu dünya üzerinde o kadar muhteşem bir oyun oynanıyor ki.
Evet.
Yani bunu aklın hayret vadisine girmekten başka anlama ihtimali yok yani.
Peki tam da burada bu hayret makamı dediğiniz, hayret hali dediğiniz şey bir bilgiden dolayı mı bir hayret yoksa bir bilgisizlikten dolayı mı bir hayrettir?
Bilgiden dolayı. Bilgiden dolayı Mehmet abiciğim. Niye? Çünkü bilmeden eremezsin.
Peki. Aslında.
Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bugün attım tweet. Fe'alemennehu la ilahe illallah. Bilmeden iman bile olmaz Mehmet abi.
Evet. Ama bak tam bu hayret meselesinde.
Birisiniz büyüdü gördüm.
Gördün mü? Evet. Tam da bu meselede şunu söylemek lazım. Bilgiye bağlı bir şeydir. Ama o bilgi nedir biliyor musun?
Bilgiyle açılır ama bilgiyle
girmez. Bir dakika dur. Bilmediğinin bilgisidir o.
Evet. Heh. Güzel. Sen de iyi bağladın bunu.
Evet.
Tamam. Bir şey biliyorsam o da bilmediğimdir diyordu ya. Tamam.
Asıl bilgi budur. Yani bilmediğini anlarsan o hayrete düşersin işte o zaman.
Evet. Evet. Koca karı imanı mı diyoruz buna biz?
Ben bilmiyorum. Bunu ayırmıyorum kadın erkek imanı diye.
Tamam. Peki. Yani sonuçta hani o bir hikaye telmihtir yani.
Tabii tabii. Ben de cinsiyet, özellikle yaptım.
Toplumsal cinsiyet işi
ama o koca
şey
karı diye söylediğimiz şey de bizim demek ki o irinin, irisin büyüyüp küçülmeme halidir. Değil mi? O demin ona bağladık.
Tabii. Ya yani öyle bir hale
hal
ermiş ki.
Artmıyor, hayır, eksilmiyor.
Fakat hayret de bir taraftan çok güzel bir makam. O diyoruz evet. Ki yani ilmin geleceği son nokta yani hayret makamı.
Tabii, tabii.
Evet.
Evet.
Muamma olarak bırakalım bence.
Bırakalım bu hayret halinde bırakalım.
İrislerimiz büyükken bırakalım.
Bırakalım.
Evet efendim. Hayrola da biz bu hafta da Mehmet Emin Okur abimizle ben Mehmet Lütfarslan bir programı bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki hafta yani yine pazar günü 19'da veya tekrarıyla çarşamba günü buluşmak üzere Erkam Radyomuzdan, kalbimizin frekansından hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler efendim.